NBA Günlükleri editörlerinin hazırlayıp sunduğu Gündem Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Önceki bölümlerde olduğu gibi takım analizlerine bu bölümlere devam ediyoruz. Podcast'a geçmeden önce ben Sümercan Ertit. Bu bölümde bana NBA Günlükleri editörlerinden Ali Yılbaşı ve Mustafa Serkan Kula eşlik ediyor. Serkan geri döndü. Beyler hoş geldiniz.
Hoş bulduk öncelikle. Evet, geri döndüm. Ya, üniversitenin verdiği sıkıntılardan dolayı aktif olamıyorduk. Kusura bakmasın dinleyiciler.
Vallahi bizler de çok özledik. İyi oldu böyle. Ali sende ne var ne yok?
Ben de Serkan'a hoş geldin diyorum. Ben buralardayım vallahi. Bende bir şey yok. Serkan anlasın.
Biz Ali'yle tabii dinleyicilerimiz de Spotify'dan takip edebilir onları. Diğer bölümlerde birlikteydik. Güzel takım eleştirilerimizi, gerektiği yerde takım övmelerimizi de yaptık. Şimdi bugün devam edeceğiz. Beyler çok vakit kaybetmeden dilerseniz bölümümüze geçelim. Bugün Güney Doğu grubunu konuşacağız. Doğu konferansındayız. Aslında geçen sezonlarına baktığımızda belki de en keyifli gruplardan biri Güneydoğu. Çünkü burada 5 takımın 4'ü için geçen sezon çok ilginç geçti ve onların en sansasyoneliyle başlayalım. Atlanta Hawks'la başlayalım isterseniz. Şimdi Atlanta geçen sezonun peri masallarından birine imza attı. Aslında bunu ben daha çok New York Knicks için kullanıyorum. Ali çok iyi bilir New York sevgimi. Ama Atlanta'da aslında geçen senenin çok büyük sürprizlerinden biriydi. Doğu finaline kadar geldiler. Sonunda Milwaukee'ye elendiler ama oraya kadar gelmiş olmaları çok çok büyük bir olaydı. Ve hani Philadelphia gibi bir takımı eleyerek gelmiş olmaları büyük bir işti gerçekten. Orada Trae Young'ın ilk playoff olmasına rağmen çok ekstra bir performansı vardı. Hakeza diğer oyuncularında. Şimdi bu seneye baktığımızda Atlanta aslında çekirdeğini koruyor. Yani Trae Young, John Collins, Lou Williams, Kevin Oerter, Danilo Gallinari bu çekirdeği koruyorlar. Buraya bence iyi bir ekleme olan Gorgui Dieng'i eklediler. Orada iş yapabilecek bir oyuncu. Timothy Luwumu-Kabora çok değerli bir ekleme bence. Orada Brooklyn'de tabii ki Big Three'nin olduğu yerde bu Timothy Luwumu-Kabora bayağı şeyde kalıyordu. Hani ikinci planda kalıyordu çok doğal olarak. Ama Atlanta'da yan parça olarak çok ciddi iş yapabilir diye düşünüyorum. Burada Detroit'ten giden Jahlil Okafor'un niye alındığını da sorguluyorum tabii ki. Ve Dillon Wright yine Detroit'ten giden ama yan parça olarak iş yapabilecek bir ekleme. Geri dönüşünü gerçekleştirdiği için burada ilk sözü ben Serkan'a vermek isterim. Serkan, Atlanta hakkında neler söylemek istersin?
Ya açıkçası Atlanta geçtiğimiz sezon güzel bir kadro kurmuştu. Hı-hı. Bu yıl iyi oyuncularını, kullandığı oyuncularını kaybetmeyip üstüne güzel eklemeler yaptı senin de söylediğin gibi. Geçen yıl baktığımızda güzel bir oyun vardı sahada. Trae Young zaten lokomotif olarak ilerletiyordu. Gerektiği yerde Gallinari, Bogdanovic sorumluluk alıyordu. Evet. John Collins biraz daha ritme girmişti. Capela zaten her zamanki gibi işini yapıyordu. Hı hı. Belki bu sene daha güzel olabilir. Çünkü belki bu yıl Okongwu'ya daha çok süre düşebilir. O da yetenekli bir oyuncu.
Doğru.
Geçen yıl çok fazla süre bulamadı. Çünkü çok hafif sakatlıklarla boğuştu. Hı hı. Dediğin gibi eklemeler yapıldı. Dillon Wright bence güzel bir ekleme. Yedek oyun kurucu olacak. Çünkü başka bir yedek oyun kurucuları yok. Ya gerçi draft'tan seçtikleri Sheriff Cooper var ama ne kadar güvenilir bilemiyoruz. Daha fizik olarak da zaten düşük seviyede.
Belki G League'e gönderirler onu.
Büyük ihtimalle öyle olur. Hı-hı. Ya güzel bir takım kurdular. Açıkçası söylediğin gibi Luwumu-Kabora cidden güzel bir ekleme. Shooting guard diye geçiyor ama kendisi 4 numara bile oynayabiliyor. Gayet iyi bir köşe şutörü. Evet,
çok fonksiyonel bir oyuncu ya. Aynen.
Evet, cidden ben de aşırı beğeniyorum. Onun dışında ekleyecek çok da bir şey yok. Geçen yılın kadro olarak devamı. Güçlenerek geliyorlar. Geçen yıl teknik direktör, koçları Nate McMillan iyi gelmişti. Bu sene de üstüne koyacaklarını düşünüyorum. O yüzden iyi bir sezon bekliyor bence Atlanta'yı.
Ben de öyle düşünüyorum. Ben de Nate McMillan'dan alarak aslında pası Ali'ye atmış olayım. Şimdi Nate McMillan'ı biz Indiana döneminden tanıyoruz. Ondan sonra geçen Atlanta'ya gelmesiyle bence seviye atladı. Yani ondan ben açıkçası koçluk performansı olarak takımı buralara getirdi. Yani bu kadar üst seviyeye getirmesini ben beklemiyordum. O yüzden bence o da seviye atlayan koçlar sınıfına girdi. Luwumu Kabaro'yu o sen de söyledin. Gerçekten o bayağı katkı sağlayacaktır. Ali sana da pası o şekilde atmış olayım. Yani Nate McMillan'la gelen istikrarlı bir dönem Atlanta için. Ve geçen yıl her ne kadar hücum performanslarıyla playoff'ta öne çıkmış olsa da savunmada da bu takım pekala ki Philadelphia çok şey bir takım. Philadelphia gibi fizikli bir takıma karşı üstün çıkmayı başardılar. Gayet iyi savunma yapabilen, elit savunmacıları olan da bir takım aslında. Sen Atlanta için neler öngörüyorsun bu sezon adına?
Benim öngörüm şöyle. Yani birçok takım, hatta bu şey Güneydoğu grubunda da var, sürpriz yapmayı başardı geçtiğimiz yıl. Hem sezonun çok farklı seyretmesinden dolayı. Bence bu sene Atlanta, yani playoff'ta da geçen seneki performansına yakın bir şey de yaparak, hatta geçtiğimiz yılın tesadüf olmadığını göstereceğini düşünüyorum. Çünkü bütün iyi çıkış yapan takımlara göre, işte Charlotte'u bile sayabiliriz yani bu takımlar içinde, New York sayabiliriz, Phoenix'i sayabiliriz. Aklıma bunlar geldi şimdilik. Belki de kadrosu en iyi olan takım ya da gerçekten o şeyi gösterebilecek bir takım. Zaten potansiyeli böyle olan bir takımdı. Yani bu kadar yukarılarda olan bir takımdı. Yani hem bench var, hem
oyuncu
var, guard var, pota altı var. Tamam, yani bu takımdan bir şey olmaması için hiçbir neden yok. Kesinlikle. Yani çok oyun sistemi de çok fazla değişemez. Yani Trey Young üzerinden oyun devam edecek. Yani uzaktan şut atma, uzaktan attığı şutlar dışında onun oyun kurması ve orta mesafeden ya asistleri ya da gözyaşı dalması şeklinde devam edecek. Yani onun, yani çok takım birbirini tamamlayan parçalar var. Yani nasıl anlatayım bunu? Gallinari omuzunun üstünden dönüp şutu atıyor mesela. Takımın hiçbiriyle bir işi yok kritik yerlerde. Her maçta 20 sayı atabilecek potansiyel var. 33 yaşında olsa bile. Bogdanovic'in bu sene sağlıklı kalır ve ilk 5'te daha fazla süre bulursa artık onun adına da istiyorum. Yani çok o sene bu sene olsun ve bir adım daha atsın, çok istiyorum gerçekten.
Evet.
Yani Capela ve John Collins kesinlikle pota altını tutabilecek oyuncular. Başka ne söyleyebilirim? Ben Johnny Hamilton şeyini hiç anlamadım bu arada. Onu, o aklıma gelmiş ki onu söyleyeyim. Johnny Hamilton şeyini hiç anlamadım. Niye alındığını.
Hamlesini.
Yani vardır bildikleri, çok atletik, belki geliştirebilir kendi diye muhakkak, ama ben Fenerbahçe'de beklediği fırsatı bulamayıp NBA yapması da ilgimi çekti yani.
Çok ilginç, evet. Yani hani Fenerbahçe'de şey olmuş olsa bayağı iyi oynayıp NBA yapan oyuncu biliyoruz. Ekbeyudo yani. Ki öncesinde de NBA'deydi o, biliyorsunuz. Sonra da bir daha gitti. Ama Fenerbahçe'de de bekleneni veremeyen bir oyuncu. Atlanta niye aldı? Yani ben de çok anlam veremedim.
Fenerbahçe kiraladı, öyle söyleyelim yani. Bırak fayda sağlamayı, kiraladı yani, git başka takımda oyna diye. O da ilginç onu yani. Unutmadan söyleyeyim dedim onu. Ya bu takımda gerçekten Cam Reddish falan da çok potansiyelli oyuncu. 22 yaşında.
O da çok iyi oyuncu. Evet.
Ben gerçekten beğendim.
Ben de
yani öyle düşünüyorum. Tam böyle falan şimdi şey. NBA'de 2K takım kursan, böyle sezonluk ucuz adam alman lazımsa bile alacağın bir sürü oyuncu var ya. Solomon Hill, Lou Williams. Hep güvenebileceğin oyuncular bunlar. Deyip nazar değdirmem
umarım. Tabii belirli katkı verirler. Solomon'un her maç 2 sayısını atar.
Aynen öyle. Evet. Aynen. Yani, orada tabii ki başka yönden daha çok katkı verir ama.
Mutlaka. Şimdi beyler, Atlanta bahsini şu şekilde kapatalım. Doğu finali ve şampiyonluk öngörülerinizi alayım Atlanta hakkında ve galibiyet sayılarınızı alayım. Bu konuda ilk ben görüşümü belirteyim isterseniz. Ben Doğu finali için şanslarının olduğunu düşünüyorum. Hani şampiyonluk için orada Milwaukee Bucks gibi bir aday dururken hani biraz zor, ama Doğu finalinde görürsek yine ben hiç şaşırmayız yani diye düşünüyorum. Belki şampiyonluk için bir tane, yani aslında çok iyi oyuncuları var ama sezon içinde oyuncu performanslarına göre böyle bir tane el ayağı düzgün bir hamle. Yani süperstar seviyesi değil ama en azından rotasyona yönelik bir el ayağı düzgün bir hamle belki görebiliriz onlardan. Eğer o kokuyu alırlarsa, öyle söyleyeyim. Galibiyet sayısı olarak da benim kafamdan açıkçası böyle yine politik şey yapayım, 48-53 arası, böyle 51-52. Çok böyle belki abartı olmuş oldu ama Atlanta o şeyi verdi hani geçen sezondan. O civarda bir galibiyet öngörüyorum. Serkan, seninle başlayalım. Hem galibiyet hem de şampiyonluk öngörüsü olarak ne düşünürsün?
Ya açıkçası güzel bir takım. Lokomotifleri de var ama şampiyonluk için Nets, onun dışında Milwaukee gibi takımları geçmeleri gerekiyor. Hı-hı. Çok zor görüyorum. Çünkü Nets harika bir kadro kurdu açıkçası.
Nets bayağı.
Yani aynen. Cidden 2K oynuyor gibiler ya artık takımlar. Nasıl böyle güzel kadrolar kuruluyor şaşırıyorum. Ama ben de seninle aynı fikirdeyim. 48-52-53 civarında tahmin ediyorum. O yüzden 51 diyeyim. Tatlı bir kapansın. Ortayı bulayım. Ya sadece tek bir ekleme yapacağım. Ali söyledi ya hani bu takım nasıl olmaz diye. Hani tek bir sıkıntı şu olabilir bu takımla alakalı. Eğer Nate McMillan hocam rotasyonu ayarlayamazsa. Çünkü bazı mevkilerde çok fazla oyuncu var. Evet. Özellikle SFPF. Orada rotasyonu ayarlayamazsa, playoff'ta özellikle kime ne kadar süre vereceğini ayarlayamazsa işte o zaman sıkıntı çıkabilir. Yoksa şu anki bu takımın hiçbir eksiği yok açıkçası.
Ben o konuda da açıkçası forma adaleti olan, yani bizim Türk tabiriyle forma adaleti olan bir koç olduğuna inanıyorum. Yani Trae Young tamam zaten o sürekli oynar ama Nate McMillan orada diğer oyuncuları daha idare edebilecek bir yapısı yapıda olabileceğini gösterdi bence. Ali, sen ne söylemek istersin?
Bence 4 numarada bir sıkıntı olmaz ya. John Collins oynar. 30 dakika falan oynar. Geri kalanlarda paylaşır yani playoff'ta. Zaten NBA takımları sürekli playoff'ta 8-9 oyuncudan fazla oynamıyor hiçbir takım. Yani çok öyle büyük bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum ama.
Yani.
Tabii 3 numarada falan gene arıza, yani çok arıza çıkartacak bir oyuncu da yok aslında takımın içinde ya. Bence onu ayarlayabilirler. Ya tabii ki ilk turu geçerler diyorum ama sonrası çok takımların durumuna kalmış. Yani Doğu şampiyonu falan, hı-hı, çok zor. Önlerinde 3-4 tane takım var. Hı-hı. Bu arada bana göre yani herhalde GM falan kalmadı yani NBA'de. Buluşmak isteyen oyuncu takımlar buluşuyor, bir araya geliyor. PJ Tucker oradan oraya gidiyor. Yani artık ben böyle hissetmeye başladım. Yani Nets'in kurduğu kadro. Sürekli DeAndre Jordan, şimdi oraya girmeyeceğim ama yani yakın arkadaşların olduğu takıma gidiyor falan. Biraz da ilginç buluyorum yani. Ben konuyu saptırmayayım da abi, Serkan'ın söylediği şey için.
O dengesi çok şey ya. Aynen. Hı-hı. Galibiyet sayısı öngörün nedir peki?
48. Senden kopya çektim güzel biraz. 48 deyince kafamı yaptım.
İyi tercih. Şimdi o zaman Atlanta için aslında keyifli ifadeler kullandık. Çünkü gerçekten iyi bir takım. İyi şeyler vaat ediyor. Oradan bence aslında her zaman potansiyel bir keyif hani Miami Heat. Ama kadrosu yönünden hani ayrıca bir değerlendirmesi gerekebilecek takım olan Miami'ye geçelim isterseniz. Biraz şey bir geçiş oldu ama. Şimdi geçen sene aslında Miami için normal sezonda Doğu Konferansı'nda playoff'a kalmayı bildiler. Ama önceki iki senede Milwaukee'nin kriptonite haline dönüşmüşlerdi. Bu sefer Milwaukee süpürdü onları ve ilk turda Miami'yi 4-0'la evlerine yolladılar. Aslında bu Miami Heat için hani çok böyle kötü bir kayıp da değildi. Yani zaten kadro kalitesinin nerelere gidebileceği de belliydi az çok Miami'de. Hani sezon içindeki sakatlıkları da kattığımız zaman, oyuncu performanslarını da kattığımız zaman. Ama bu sene Miami'de şöyle ilginç bir şey oldu. Hani zaten bu sene üçlü takımlarda böyle üçlü süper yıldız kombosu görmeye çok alıştık. Golden State olsun, Lakers olsun, işte bunu yapan takımlar, o takımlar Brooklyn olsun, sayısı bayağı arttı. Miami'de de böyle biraz şey süper yıldız light, hani üçlü süper yıldız light kombosu gibi bir şey olmuş oldu. Yani ben Jimmy Butler'ı tabii ki her zaman süper yıldız sınıfına koyuyorum. Ama hani Kyle Lowry çok büyük bir oyuncu olmasına rağmen ve Victor Oladipo iyi bir oyuncu olmasına rağmen tabii onlar bir tık daha, bir seviye daha bence aşağıda olabilir. Öyle bir üçlü üzerinden yürüyecekler. Yine geçen seneki diğer işte yan parçalarını muhafaza ettiler. Burada Tyler Hero'su duruyor. Yine Duncan Robinson gibi müthiş bir şutörü duruyor. DJ Stewart'ı düşünmeniz yine. KZ Okpala yine süre alabilecek bir oyuncu. Burada ama onun da dışında PJ Tucker eklemesi geldi. Yani şampiyon takımın savunmacılarından birini aldılar. PJ Tucker her ne kadar yaşı ilerlese de her zaman o savunmada belli şeyleri yapabilen bir oyuncu. Tabii takımların oyununa göre bunu biraz daha değerlendirmek lazım. 42 kaç yaşına geldi? 40 mı 41 mi? Hala kadroda, kadroya yazılan, tabii hani o biraz Vince Carter efekti oluyor ama Udonis Haslem o da duruyor.
Ben söyleyecektim ya. Hiç unutur ya diye adam... burada pusuya düşmüştüm. Ya yemin ederim söylemek için bekliyordum.
O zaman ilk sözünü sana vermiş olayım. Öyle bir şey, öyle bir jest yapmış olayım. Miami'nin durumu hakkında Ali. Hani Udonis Haslem gibi bir süper yıldızın da etrafında. Yani, neler söylemek istersin?
Franchise rekorlarının çoğu Haslem'da biliyorsundur zaten. Galiba rebound değil falan mi? Da onda. En çok rebound, en çok maç. Bir iki rekor daha onda. Bildiğim kadarıyla sürümden kazanıyor sağ olsun.
Baba bir ya 70 yaşına kadar oynayacak ya.
Oynar daha var 5-6 senesi var konuştum.
Tabii. Aynen.
40 numaraydı 41 yaşı da onu geçti bilmiyorum. Ya herkes biraz fazla umutlu değil mi diye bir Miami'den düşünmeden edemiyorum ya. Yani kim böyle playoff 5. maçında bu skor 2 olarak Miami'de takımı taşıyacak yani bakıyorum bulamıyorum. Yani diyebilirsin ki Jimmy Butler 20 atar, Kyle Lowry gelir o da 20 atar. Yani ama ben Kyle Lowry geçen sene yani aşırı kötüydü. Yani herhalde bir Black Griffin gibi bir dirilecek ya da bir şey olacak Miami'ye gidince. Orada bir havaya girecek ya da zaten Miami'nin en iyi şeyi oyuncuları geliştirmesidir. Veya olan oyunculardan performans alması. Tabii ki öyle olursa gerçi müthiş kadro da yani insanlara göre biraz ben karamsarım Miami'ye göre yani. Hatta belki bu grubu Atlanta bile birinci bitirebilir. Çok büyük iddia olmaz da. Yani Miami 50 galibiyeti bulur diyeyim de. Temkinli olmakta fayda var. Beni şaşırtan şey Tyler Hero'yu bir türlü bu takas döneminde takasların içine dahil etmemeleri oldu. Hani öyle bir oyuncu şeyi bekliyordum. İşte Hero, Oladipo birini daha ekleyip farklı bir oyuncu almalarını bekliyordum. Şöyle bir şeye girişmediler. Ama sonuçta bu takımın hem çok iyi 3-4 tane savunmacısı var. Adebayo, Tucker, Butler zaten aynı anda sahada oldukları dakikalar evet. Gelecektir. Eğer sağlıklı olursa, çok iyi formunda olmasa bile yerden yere atlayacak bir Kyle Lowry var. Oynadığı her dakikada ilk savunma yapabilecek bir Markif Morris var kenardan. Böyle o 5-6 dakikayı doldurabilecek. İki tane iyi şütörü var.
Abi bu konuda emin miyiz ya? Markif Morris konusunda.
Niye ya? Savunmada güven yani verir yani yine de. Yani iyi tamam elit falan değil tabii de. Yani niye o 5-6 dakikada kullanırsın yani?
Yani maksimum o kadar zaten.
Ya ben genelde böyle yani hesaplayabildiğim oyuncuları severim yani bilmiyorum. Markif Morris'te bir problem yok. Ya illa böyle takımında bir oyuncu olsun isterim yani.
Mutlaka.
Oladipo'dan hiçbir beklentim yok demiştim. Onların da iyi yok. Kontratına merak edenler, bakanlar görebilir bu seneki kontratından. Yani o süperstar eski günlerine bir daha dönmeyeceğine daha önce söylemiştim. Yani tabii ki 50 galibiyet Tin büyük ihtimalle çok az üstünde alır gibi bir izlenim var bu takımdan ama herkese göre biraz daha umutsuzum yani. Çünkü Lavre'nin yaşının ona etki edeceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Fiziksel olarak daha küçük oyuncularda diyeyim size olarak hep daha fazla efor harcamak zorunda oldukları için o yani daha fazla etki ediyor yaşın ilerlemesi. Sürekli her çarpıştığı oyuncu ondan bir kafa daha uzun boylu ya da kolu daha uzun. Hep daha fazla hareket edip daha fazla kaslarıyla, eklemleriyle yanal hareket yaparak hızlı hareket etmek zorunda olan biri Lavre yani. Ya bir şekilde atıyorum Adebayo tam sağlıklı değil diyorum. Örnek veriyorum. Çok atletik olmasa bile potu altını doldurabilir ama Lavre'nin öyle bir şansı yok ve bunun çok etki edeceğini düşünüyorum yani takıma ve Miami'ye belki de tek karamsar yorum yapan NBA sever olan Türk olarak Türkiye'deki böyle bir yorumum var yani.
Miami Heat Türkiye hesabı seni bulacak yakında diye düşünüyorum.
Aksat yani... çıkıntılık yapmak dermişim yok hayır gerçekten düşünüyorum tabii ki.
Şimdi Ali aslında bakarsan benim getireceğim yorumlar da hani senin kadar karamsar değil ama benim de umutsuzluk noktalarım var. Ama bu konuda seninle ayrıldığımız nokta Kyle Lowry performansı. Şimdi abi şöyle bir şey var. Bence yani Kyle Lowry evet hani sonuçta küçük kalıyor ve hani senin de söylediğin gibi bir Bam Adebayo gibi orada bir komple hani potu altında doldurmak ya da o bir oyuncunun karşısında kalma noktasında yaşının da ilerlemesiyle artık sıkıntı yaşayabilir. Ama Kyle Lowry hakkında şunu unutmamamız gerekir. Bu adam Toronto'da karavanı ata ata ki biliyorsunuz Toronto şampiyon olana kadar Kyle Lowry bayağı hani loser bir adamdı. Yani hep o şekilde anılırdı. Karavana ata ata şampiyon yaptı takımı. Yani Kawhi Leonard'la birlikte son sene. Yani o eşiği o son sene açtılar yani. Hatta daha sonra Toronto Boston'a 4-3 elenirken bubble sezonunda dahi Kyle Lowry'nin katkısı orada yatsınamaz şekildeydi. O yüzden Kyle Lowry böyle şampiyonluk havasını hissedebileceği bir takımda mutlaka önemli ölçüde katkı verecektir diye düşünüyorum. Özellikle işin ucum noktasında. Benim Miami'ye umutsuz bakmamı sağlayan oyuncu Victor Oladipo. Yani aslında bakarsanız dinleyicilerimizden bir konuda özür dileyelim. Şimdi Victor biz Miami'yi tanımlarken hep süper yıldız hani şeyinde 3 tane süper yıldızın olabileceğini öngörmüştük. Lakin Miami'de Victor Oladipo'nun artık geldiği nokta süper yıldız seviyesi değil. Bu da hani kontratından da anlayabileceğimiz üzere bu da onu pekala hani şey yapıyor. Birinci, ikinci, bir sınıf, iki sınıf aşağıda bir oyuncu olarak değerlendirmemiz gerektiriyor. O yüzden ben Victor Oladipo'nun Miami'ye katkı verebileceğine çok inanmıyorum. O da onları kötü etkileyecektir playoff'ta. Ama yine de Miami her zaman doğumlu üst sıralarında yer alabilip playoff'ta en az bir tur geçebilecek bir potansiyele sahip. Yani bu sene mesela Milwaukee geçen sene olduğu gibi süpürülmeyeceklerdir sanmıyorum. Ama doğu yarı finalinden de ötesi hayal olur diye düşünüyorum. Serkan sen ne söylemek istersin?
Ben Kyle Lowry konusunda sana katılıyorum. Ben onun performansının yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman Miami Heat sakat Dragic'ten ki bayağı sakat bir Dragic'ten ne performans almıştı ilk yılda, Bubble'ın ilk yılında. Aynısını Kyle Lowry'ye de yapabilirler. Normal sezonda daha çok dinlendirip Oladipo'yu ilk 5'te kullanıp Tyler Hero'yu ilk 5'te kullanıp Kyle Lowry'yi dinlendirip playoff'ta ondan daha büyük verim alabilirler. O yüzden playoff'ta biraz daha ümitliyim onlardan da normal sezonda 45 galibiyeti zar zor geçeceklerini düşünüyorum ben. Sadece playoff yapma hedefleri olduğunu düşünüyorum normal sezonda. Çünkü skor olarak, ofans olarak çok geri bir takım ama savunma olarak cidden iyi bir takımlar. O yüzden savunmanın önemli olduğu yerde playoff'ta daha başarılı olabileceklerini düşünüyorum ama yani size katılıyorum. Yarı finali de çok kolay değil geçmeleri açıkçası. Geçemezler hatta.
Ya evet hani oraya gelmeleri çok çok kolay görünmüyor. Bu arada siz galibiyet tahminlerinizi söylediniz. Benim de tahminim aslında böyle 43-47 civarı işte 45 belki 46 o civarda olur. Yine playoff yaparlar ama bir turu geçerlerse bence başarılı saysınlar diye düşünüyorum. Çünkü Doğu'da demin Ali de söyledi yani 2K gibi takım kuran çok fazla takım var öyle söyleyeyim. O yüzden de Doğu'da hani iki turu geçmek çok çok gerçekçi bir hedef değil Miami için. Benim de düşüncem o yönde. O zaman beyler Miami'de konuştuğumuza göre sıradaki takımımıza geçelim. Washington Wizards konuşalım biraz. Şimdi Washington geçen senenin en eğlenceli takımlarından biriydi. Bir kere Russell Westbrook önderliğinde playoff'a kalmak için işte gösterdikleri çaba orada ilk işte play'ine önce play'ine sonra playoff'a kalmak için gösterdikleri çaba çok büyük takdire şayandı. Ve abi bunu Scott Brooks koçluğunda yani yanlış hatırlamıyorsam Scott Brooks gibi bir koçları varken yaptılar. Yani çünkü Scott Brooks'un ne kadar hani eleştirildiğini biliyoruz NBA tarafından. NBA yorumcuları tarafından çok da iyi bir koç değil maalesef kendisi. Ona rağmen öyle söyleyeyim Russell Westbrook ve Bradley Beal önderliğinde playoff'a kalmayı başardılar. Playoff'un ilk turunda tabii ki elendiler. Hani elendiler ki beklenen bir şeydi bu. Ama Washington Wizards geçen sene çok olumlu, çok güzel sinyaller verdi aslında. Bu sene her ne kadar Russell Westbrook'u kaybetmiş olmalarına karşın bana göre iyi hamleler yaptılar. KCP onlarda. KCP artık Lakers değil de Washington Wizards için ter dökecek. Kentavious Caldwell Pope. Montrezl Harrell orada. Ki benim çok sevmediğim bir isim ama önemli katkı sağlayacaktır yine. Bence biraz böyle bu transfer biraz gölgede kalmış olabilir ama Aaron Holiday hamlesini ben çok beğendim. Indiana'da belirli süre aldığı süre içinde önemli katkı veren bir isimdi. Yani katkısı belirli ama o Indiana düzeninde değerli katkı veren bir isimdi Aaron Holiday. O yönden onun orada olması önemli. Yine Kyle Kuzma. Kyle Kuzma'yı da saymamız gerekiyor. Gibi eklemelerle Washington bu sezona girmiş oldu. Yani aslına bakarsanız hani süper yıldızı yine bir tane olacak Washington Wizards'ın. Bir süper yıldızı olacak ama onun yanına bence çok güzel, çok önemli yan parçalar eklediler. Doğu hiyerarşisinde çok üst sıralarda olmaları pek de beklenmiyor. Yani yine yani çok üst sıralarda olmaları zor. Ama bu takımın ben yine playoff'a girmek için sonuna kadar savaşacağını ve hani bize zevkli maçlar izleteceğine inanıyorum. Serkan, seninle başlayalım bu sefer. Washington Wizards hakkında neler söylemek istersin?
Ya Washington Wizards'ı özetleyecek tek kelime vasat. Çok ortalama bir takım. Yani cidden sevdiğim oyuncular var içlerinde ama bütün oyuncular, Bradley Beal hariç, hepsi vasat ortalama oyuncular. Yani bu kadroyla playoff yapabilirler belki. Doğudalar. Yapsalar da ilk turda eğlenecekler. Gittiler Lakers'tan Instagram modeli aldılar bir tane. Onun dışında KCP'yi falan aldılar. Basket oynamayan adamı kadroya alıyorlar. Ya, anlamıyorum bunları. Ya, onun dışında eyvallah, Bradley Beal iyi bir oyuncu. Bertans iyi bir oyuncu. Thomas Bryant, Danny Advia, Spencer Dinwiddie, Daniel Gafford benim çok sevdiğim bir oyuncu. Rui Hachimura, Aaron Holiday, sen de bahsettin. Cidden çok önemli bir ekleme. Hı hı. Ama bunların hepsi vasat ortalama oyuncular. Çok fazla rol oyuncusu var. Sadece bir lokomotifle artık günümüzde NBA'de bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü skorlar o kadar artık ileri seviye oldu ki, hücumlar çok ileri seviye. Çok yüksek. Yani yetişemiyorsunuz. Bu takımın karşısında diyelim normal sezonda Golden State geldi. Eyvallah, bu takım 90 attı onlara ya da 100 attı. Golden State 150 atacak. Yani nasıl durduracaksın? Ya sen şimdi Kyle Kuzma'yla mı savunma yapacaksın? Ne bileyim. Ya çok sıkıntılı bence. Yani ben 30-32 en fazla veriyorum. Yani o da belki playoff yaparlar. Ben acımasız davranacağım Washington Wizards'a. Büyük ihtimalle NBA her zamanki gibi beni ters köşe yapacak. Ama zerre ümidim yok. Artık nefretlik oldum bu camiadan. Bradley Beal, sal git kardeşim. Sal git, bir yerde belki bir yüzük alırsın. Yani bunlarla olacak iş değil. Ya Washington Wizards Türkiye'yi de karşıma aldım böylelikle.
Biz bugün bayağı bir takımı karşımıza aldık, evet. Yani
ya yapacak bir şey yok. Bu oyuncularla böyle olacak. Ha tabii. Spencer Dinwiddie karakter koyarsa sahaya, onun dışında Rui Hachimura derse tamam abi ben bu takımın ikinci oyuncusuyum. 30 sayı oynayacağım. 10 rebound çekeceğim derse tabii bir şeyler olabilir ama sanmıyorum. Hepsi daha böyle pasif rol oyuncusu tarzında karakterler. O yüzden hiç de ümidim yok.
Şimdi Serkan, aslında ben beklemiyordum bu kadar yani böyle bir yorum şey yapmanı. Çünkü hani sen genelde aslında hani keyif veren takımlara böyle şey yapıyorsun ama Washington camia olarak çok toksik. O konuya ben de katılıyorum. Yani geçen sezonun ortasında, ki bu takımın playoff şeyi yokken yani, ya Washington Wizards hani dalga geçilen bir takımdı. Ki ondan önce de hep öyleydi. Yani şey olarak, çünkü abi Washington hiç kimseyle, onu konuşmuştuk hani podcastlerde, hiç kimseyle playoff yaptılar. Russell Westbrook ve Bradley Beal dışında. Yani tamam, Davis Bertans'ı sayabiliriz orada falan filan ama yani geçen senenin belli bir bölümüne kadar Daniel Gafford'u tanımıyorduk abi. Ya da yani daha farklı birkaç oyuncu şimdi gelmedi. Ya, isimler de gelmiyor aklıma. Mesela Jarrison Matthews'u tanımıyorduk geçen senenin bir bölümüne kadar. O yüzden hiç kimseyle playoff yapmışlardı. Camianın toksik olduğuna ben katılıyorum ama abi şimdi şöyle bir şey var. Bence şöyle bir avantajları var. Şimdi bu takım savunma çok iyi savunmacısı, yani sınırlı. Hani çok iyi savunma yapabilir mi? Zor. Ama hücum performansı yönünden güzel şeyler vaat ediyorlar. Yani Dinwiddie olsun ki Bradley Beal'a destek anlamında yani. Dinwiddie olsun, bazı anlarda KCP olsun, Kyle Kuzma olsun. Belirli katkıları verebilirler. Ama asıl avantaj sayılabilecek nokta bence, Ali sana da pası o şekilde atmış olayım. Şimdi Washington Wizards ileride büyük hedeflere oynamaya çalışırsa, yani çalışırsa tekrar hani öyle bir düşünceleri olursa, takasta kullanabilecekleri çok fazla yan parçası var. Yani mesela tamamen sallıyorum, örnek veriyorum. KCP, Kuzma, Gafford mesela, Anthony Gill, bir oyuncu daha ekleyin. Böyle dörtlü beşli paketler halinde, ki bunu kadro içinden yapılabilir yani. Dörtlü beşli paketler halinde süperstar alma ihtimalleri olabilir mesela ilerleyen sezonlarda. O yönden bu sezonun ben onlar için bir tık hani şey sezonu olabileceğini düşünüyorum. Ya biz bu kadar yan parça aldık. Hani bunların hangileri bizim ideal kadromuzda ileride yer alır, hangileri yer almaz sezonu olabileceğini düşünüyorum. Bunları tamamıyla Washington Wizards'ın ne kadar toksik, ne kadar sıkıntılı bir camia hani olduğunu dışarıda bırakarak, tamamen işin basketbol açısından söylüyorum. Ama Ali, sözü o yönden sana vermiş olayım. Yani Washington'da düşündüğümüzde sence durum Serkan'ın söylediği kadar kötü mü, yoksa bir şeyler vaat ediyorlar mı?
Yani hangi süper yıldız Washington'a gitmek ister? Bana onu söylersen ben de sana soruna cevap veririm. Teşekkürler.
Yani mesela...
Yani bu sessizlikten dolayı yani kim gidecek yani, niye gitsin? Yani Bradley Beal kaçmaya çalışıyor şampiyon olmak için, o başka takıma gitmek istiyor. Buraya kim gelsin? Yani 30 yaş üstü böyle Westbrook'un geçen sene gelişi gibi biri varsa kafanda, o zaman bakarız.
Aslında yani, 30 yaş altı birkaç isim geldi aklıma ama onlar da tabii çok kolay değil. Doğru söylüyorsun.
Yani her maç 130 sayı yiyor ya Washington 5-6 senedir. Nasıl olacak ki? Ayrı ayrı gerçekten hiç iyi olmayacak, yani gayet iyi sayılabilecek oyuncular var. Sakatlıktan iyi dönerse Thomas Bryant'la Spencer Dinwiddie gayet iyi oyuncular. Zaten Bertans var elinde, Beal var da, yani Kuzma'nın biraz iyi görünmesinin tek nedeni o Lakers'ın yapısıydı. Yani Kuzma gelip savunma mı yapacak? KCP acaba basketbol mu oynayacak? Yani herhalde her maç gene 130 yer. Arada 135 atar. Herhalde 10. falan da bitirirler. Bir şekilde de o play-in potasına girerler gibi tahmin ediyorum ama ya geçen sene bir ölçü değil bir de. Her şeyde söylüyorum. Yani geçen sene bana göre insanları yanıltacak bir sene olacak bu sene. O yüzden sıfırdan düşünüyorum biraz da tahminlerimi. Yani geçen sene her şey çok farklıydı. Bu sene baştan başlıyoruz gibi bir yıl. Dolayısıyla Washington playoff'a çıktı, ilk turda elendi. Hachimura her maç 30 sayı atma ihtimali zor. Hani 10 çekip hani o iddiayla maça çıkabilir ama hala bench'ten geliyor ya Hachimura neredeyse. Hani neredeyse hala bench oyuncusu yani.
Ama
bu kadar yetenekli bir oyuncunu hiç anlamıyorum bu arada, nasıl oluyor o da.
Şimdi ya Hachimura konusunda biraz daha katkı vermesi, biraz daha iyi katkı vermeli. Ben de onu düşünüyorum. Ama şunu da belki de hani göz önüne katmamız gereken şöyle bir detay var ama bence Ali. Hani öyle yine tekrar pası vereyim sana. Washington'da bir koç değişimi oldu. Yani Scott Brooks gibi nakıs bir koçtan kurtuldular. Yerine Wes Unseld geldi. Yani sence koçun takıma, özellikle bunu Bradley Beal'da dahil ederek soruyorum. Yani bir proje sunması, bir şey olması, bir etkisi olmaz mı sence?
Yani Scott Brooks'un gidişi her takımı iyi etkiler. Yani ona bir söyleyecek bir şey yok da. Ben yani şu anda Washington'ın koçunu tanımadığım için hani ne yapar ne eder. Yani Scott Brooks'tan önce de Washington çok farklı bir yer değildi. Yani o yüzden o beni endişelendiriyor. Yani nasıl söylesem
doğru,
bilmiyorum yani.
Yıllardır toksik bir canlı.
Aynen öyle. Yok ya, toksik falan değil. Bunların hepsi sanki bana mesela kadroyu saydın ya, bende mesela şu hissiyat uyanıyor. Yani herkese bir basketbol topu verecekler. 12'si birden bir yerlerde topu sektirecek ve evlere gidecekler gibi hissediyorum mesela. Bradley Beal kendi 50 atmaya çalışacak. İşte Hachimura girerse rebound alacak falan. İşte Bryant iyi durumdaysa belki o savunmaktır. Ne? Arada atacak Bradley tabii
canım. Arada atacak ama diyorum.
Ya bu sene bir sürü maçta atar elle. Yani kesin atar ya. 5 maçta falan atar. Zaten NBA'de sayı voleybol maçından çok oluyor. O rahatlıkta yani. Yani diyeceğim yani ben bir yılda da mesela oluyor. Şey yok. Bir yılda sayı atmaya çıkıyor sahaya. Hadi maçı alalım. Onda da yok mesela. Takımın en büyük yıldızında da yok. O yüzden belki 10. olur öyle, evet. Yani... 32 değil 35 yapar diyorum ben de. Bu arada tahminimi söyleyeyim.
benim galibiyet önerim Washington için 35-38 arası. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani ben biraz daha iyimserim hani o konuda. Çünkü ellerinde çok fazla yani ilerisi için ellerinde çok fazla yan parça var takasta kullanılabilecek. Süper yıldızları Washington'a çekmek evet problem ama şöyle bir şey var. Hani sonuçta bu biraz proje işi. Biraz NBA artık oyuncu tabanlı, oyuncu bazlı bir yapıya döndüğü için bu biraz iyi proje sunma işi öyle söyleyeyim. Washington eğer akıllı olursa, hani akıllı olursa gerçekten çok büyük süperstarlar belki zor ama onun bir seviye altı ki Washington'a şu an onlar da iyi katkı verir. Bir seviye altı oyuncularına bir yerlere gelmeyi deneyebilirler. Ama akıllı olurlarsa. Bu yüzden ben Wes Unseld hocama, Scott Brooks'tan sonra Wes Unseld hocam oldu öyle söyleyeyim. Ona böyle başarılar diliyorum burada. Ben çünkü geçen seneden
ya
sonra
ben
böyle
gelsem şu an Washington'ın başına hocam diyecektim bana. Head coach
evet,
Ali Yılbaşı gelsin.
Ali Yılbaşı hocam derdim. Diyeceğim. Yani yalan yok. Hani çünkü Scott Brooks'tan sonra bayağı herkes hocam hani olmuş oluyor. Burada bir Scott Brooks gömmemizi de yaptığımıza göre. O zaman beyler hiç vakit kaybetmeden diğer takıma geçelim. Washington'dan sonra biraz Charlotte Hornets konuşalım. Şimdi Charlotte Hornets aslında onlar
NBA'in da... NBA'in diğer takımı ya. Çok doğru bir açıklama ya. Diğer takım ya.
Diğer takım.
Takımı diğer diyor.
Evet, buradan Charlotte Hornets Türkiye'yi de karşımıza almış olduk. Evet, bugün artık artık nasıl bitecek bu podcast? Bakalım, heyecanla bekliyorum ben de. Şimdi Charlotte Hornets aslında geçen senenin bence heyecan verici takımlarındandı. Çünkü LaMelo Ball, hatta bizim NBA günlükleri genel yayın yönetmeni Volkan Metin çok sever kendisini biliyorsunuz. LaMelo Ball inanılmaz yani çok iyi bir performans göstermiş sezonun büyük bir kısmında. Ve takımı aslında playoff play-in hani potasında tutmayı başarmıştı. Lakin tabii hani playoff yapamadı. Orada sonunda LaMelo'nun sakatlığı vesaire onlar çok etkili oldu. Ama abi bu takım geçen seneki oyunuyla hani tempolu basketbolla öyle söyleyeyim Washington gibi keyif verdiler. Yani hani doğuda biliyorsunuz doğuda son yıllarda çok fazla kötü takım olduğu için artık hani takımların 130 atıp 140 yemesi bunlar artık keyif verici hani özellikler haline gelmiş durumda. Ama Charlotte geçen sene gerçekten de oyuncularıyla keyif verdi. Bu sene de aslında kadroları hemen hemen korudular gibi duruyor. Yani LaMelo Ball zaten duruyor. Miles Bridges duruyor. Gordon Hayward duruyor ki geçen senenin iyi eklemelerinden biriydi bence o. Yine Cody Martin gibi, Kelly Oubre Jr. gibi oyuncular hala duruyor. Ben burada James Booknight'ı övmek istiyorum biraz. Onu ben draft podcast'ı çekerken de övmüştüm. James Booknight'ı 11. sıradan seçti Charlotte. Ki daha da yüksekten seçilebilirdi. Özellikle açık alanda hücum noktasında çok etkili bir oyuncu. Shooting guard pozisyonunda oynuyor ama açık alan etkinliği çok yüksek. Ve takımda o LaMelo Ball gibi bir sürükleyici etki yaratabilecek bir isim bence. Yani onlar yani James Booknight'la beraber böyle bir nüve kurulabilir diye düşünüyorum ilerleyen dönemlerde. Şimdi Charlotte yine heyecan verecektir ama yüksek hedefler yine çok zor diye öngörüyorum. Ali bu sefer seninle başlayalım. Hani Charlotte'ın ki onlara diğer takım dedik biraz ama Charlotte'ın performansı hakkında ya da bu seneki potansiyel performansı hakkında neler söylemek istersin?
Charlotte Hornets Türkiye var mı? Merak ettim ya Charlotte Hornets Türkiye.
Var ya bildiğim kadarıyla var. Ben değil de mi? Görmüştüm.
Acaba kaç tane var. Fanı vardı Charlotte Hornets'in? Charlotte. Biri benim mesela. Ben renk, forma renklerine kadar bayılıyorum da. Eğlenceli bir takım. Hoşuma gidiyor. Güzel smaçlar izliyorum falan. İyi oyuncuları var. Maksimumunu oynuyor. Yani gayet keyifli. Kelly Oubre geçen sene Charlotte'da mıydı? Yani ne ara takası oldu daha doğrusu Golden State'deydi de. Şu an onu baktım ve bulamadım.
Golden State'deydi ama.
Yok hayır. Geçen sene Golden State Warriors'daydı. Bu sene geçiş yaptı.
Bu değil mi? Şeyde yazın geçti.
Evet, evet. O kadar yoktu ki geçen sene de.
Ben hatırlıyorum bir ara işte Tuğla falan atıyordu yani. Çembere. Onu hatırlıyorum Golden State'te. Kendisiyle orada vedalaştım.
Çok kötüydü. Çok kötüydü evet.
Acayip kötü ve iyi olur diye de tahminim var yani. İşte böyle yorumcuları falan dinlememek lazım basketbolla ilgili. Neyse yani Charlotte ya geçen seneki kadar iyi olur mu bilmiyorum ama yine şey korona anomalisinden biraz iyi gözüktüler. Çünkü kimse hiçbir maçı ciddiye almıyorken onlar her maçı ciddiye aldı. Biraz da LaMelo sayesinde. Şimdi LaMelo ile ilgili şöyle bir şey var. Aslında az dakikada çok katkı veriyordu. Aa bir anda ben süperstarım deyip 25-30 evet. dakika oynarsa hayal kırıklığı yaratabilir. Bence aynı dakikalarda doğru verim almaya devam etmek lazım. Zaten Hayward var, Terry Rozier var. Devonte Graham var. Hatta çok yani üst düzey bir guard denemez belki ama.
Graham yok. Yok Graham o gönderildi yok, açıkçası şey. New Orleans'ta.
New Orleans'ta.
Kim var peki guard? Kimle karıştırıyorum? Bir dakika bekleyin. O zaman madem öyle kadroyu açıyorum.
Duruyor mu kadroda? Ben, duruyor aynen.
Hayır. Hayır gitti. Ha, duruyor. Aman kafam karıştırdı ya. Ish Smith var sen çok seversin.
Tabii.
Ish Smith'i düşünmüş olamam.
256 milyon dolarlık oyuncu.
Ya aynen. Kalite takımda tesadüf yani, değildir. Tamam mı?
Kesinlikle.
Tamam başka guard yok. Tamam yani Devonta Graham'ın atlamışım ben de. Atlamışım değil yani şu anda atladım söylerken. Halbuki yukarıda okumuştuk. Neyse. Yani bir belirli oyuncuları var. Bu arada Graham'in eksikliğini hissederler. PJ Washington var. Hiç fena oyuncu değil potu altında. 4 numarada muhakkak katkı alacaklardır. Evet. Yani işte Washington'la 10-11 falan oralarda çekişir bu takım. Bana göre Washington'a göre yani en azından bir çaba hani V2 blok falan güzel asist gibi bir takım olduğu için hani yani sene sonunda böyle bir çekişmeler olursa ben Charlotte'ı tutarım. Baştan söylüyorum. Charlotte Türkiye sayfasından da tepki falan almayacağız bir kere onu da söyleyeyim yani. Baştan bir hayran olarak.
Onlar tepkiyi bana gösterecekler. Diğer takım dediğim için.
Yani tabii ben zaten seni bu yayın çıktıktan sonra seni etiketleyeceğim. Ve diyeceğim ki bunların hepsini Sümer söyledi. Hiç bizim bir alakamız yok. Bizi bir akşam çağırdı ve bu konuları alet etti diye. Hatta aynen. Basın açıklaması yapacağım. Bilmiyorum. Maç tahmini bilmiyorum.
Bir skeci var ya. Aynen. Cem Yılmaz'ın bir skeci var ya. Hani işte efendim ben anlattım bunlar güldü. Tam ona döndü yani. Aynen. galibiyet tahmini olarak var mı bir tahminin Ali?
Bilmiyorum ya 33 sal yani artık sayı sallama şeyine geçerli çok oldu benim zaten. Ya çok rahatım bunların hiçbiri tutmayacak ya. Rahat rahat söylüyorum yani. Neyse ki ya yatırım tavsiyesi değildir yani bunlara göre. Sakın iddia falan oynamayın. Diyeceklerim bu kadar.
Bu arada yatırım tavsiyesi değildir demişken orada araya şu bilgiyi de eklerim. İddialık tavsiyeleri biz Gökberk'le veriyoruz değerli dinleyiciler podcast'te. Eski bölümlere bakabilirsiniz. Orada işte New Orleans'ta takas gerçekleşir mi? İşte sezon New Orleans sezonu 12. sırada bitirir gibi böyle önceden yapılabilecek bahisler veriyoruz. Onları da söylemiş olalım. Serkan şimdi Charlotte konusunda Ali şöyle bir şey söyledi. Yani Washington'dan farklı olarak ki yani onun da senin kadar eleştirdiği bir takımdı Washington. Çaba göreceğiz dedi. Yani evet Charlotte gerçekten de hani korona sezonunda işleri ciddiye aldığı için biraz da bu noktada ama yine de bence oyuncu katkısı belirli oranda aldılar. Yani LaMelo Ball başta olmak üzere oyuncu katkısı aldılar. Burada çok değerli 256 milyon euroluk işte Mason Plumlee hamlesi, Ish Smith hamlesi bunlar süperstarlar tabii nüveyi bunlar oluşturacak. Parantez içinde önlem. Ama sen neler söylemek istersin Charlotte'ın genel durumu hakkında?
Ya açıkçası Mason Plumlee ve Kelly Oubre güzel eklemeler oldu ama guard rotasyonunda kısılma oldu. Giden oyuncuyu bayağı özleyecekler. Terry Rozier kaldı ama Devonta Graham'ı özleyecekler. Evet. Smith orayı doldurmaz. Book Knight da orayı henüz doldurmaz. Hı-hı. Ama Ali haklı yani. Washington'a kıyasla bir çaba göreceğiz. Çünkü bu takımda Kyle Kuzma yok mesela. Sahaya kız kesmek için çıkmıyor. Açıkçası yani.
Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Washington yani Charlotte'la ilgili bir çaba göreceğiz dedim de dün fantasy draft yaptık arkadaşlarla. Yani bayağı da 10 kişiyiz bu arada, yanlış anlamayın. Kalan oyuncuların yarısı Charlotte'tandı. Çok lafını kestim, devam edebilsin. Ve Plumlee bile bunların içindeydi yani.
Serkan duyuyor musun?
Duyuyorum.
Tamam, buyur devam.
Yok, bitirin, devam edebilirsin.
Okay, Hornets konusunda yani ekleyeceğim çok bir şey yok. Daha geçen yıl biraz sürpriz bir çıkış yaptılar. Ali'nin de dediği gibi korona sezonuydu. Diğer takımlar o kadar ciddiye almadı normal sezondaki her maçı. Onlar daha ciddiye aldı ve bu sene de aynı şekilde geçecek. Çünkü genç oyuncular var kadroda. Onlar biraz daha hırslı olacak. Kendilerini kanıtlamak isteyecekler. Ama bunu hani Cleveland vari değil de düzene uyarak yapmak isteyecekler bence. Geçen yıl çünkü güzel bir örnek oldu onlar için. O yüzden 35-37 civarı falan diyorum. Play-in, play-off sınırında kalırlar. Ya Kaan Kural bile tutturamıyor. O yüzden ben hiç kasmıyorum. Yani ne söylesem tutmayacak zaten. Ya bu arada iddia konusunda da ne zaman denesem hep dediğimin tersi çıkıyor. Eğer tavsiye istiyorsanız söyleyeyim. Tersini oynayın, kazanırsınız açıkçası. Öyle de bir uğursuzluğum var. Yani kaç yıldır izliyorum, takip ediyorum. Hiç tutturamıyorum ya. Bilerek oynamıyorum o yüzden, zarar etmemek için.
Valla benim iddialı olduğum bir şey var. Konusunda... Böyle çok anormal bir sezon değilse. Aha. Genellikle oyuncuların durumunu fena tahmin etmiyorum. Ben tabii alt sıra takımları falan çok değişebiliyor ama hani o süperstar ne yapar? Yani genel özetini fena yapmıyorum ama maç tahmini falan çok zor bir şey yani.
Aynen, bakalım Charlotte için sezon nasıl geçecek ki NBA'de zaten genel olarak hani maçları tahmin etmek çok da kolay değil yani, çünkü herkes herkesi yenebiliyor. Her gün maç olduğu için herkes herkesi yenebiliyor. O zaman Charlotte'dan Orlando'ya sekelim. Doğu'nun son takımı. Güneydoğu'nun son takımı. Orlando'yu konuşalım. Şimdi aslında Orlando'da konuşacak pek bir şey Jalen Suggs dışında bence yok. Çünkü adamlar kadroyu sıfırladı. Yani bütün süperstarları dağıttılar ki bunu biz All-Star arasındaki bir podcast'te konuşmuştuk sanırım, ya da işte takas dönemindeki bir podcast'te, hatta Ali direkt seninle birebir mi konuşmuştuk, böyle bir şeyimiz var hani Orlando doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı. Orlando sonuç olarak evet, herkesi sıfırladı. Süperstarlar işte gitti. Nikola Vucevic gitti, Evan Fournier gitti. Şu an kadroda kim var? Jalen Suggs'a bir güvenecekler. 5 numaradan seçtiler onu da yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında Cole Anthony gibi, Etwan Moore gibi, Terrence Ross gibi iyi oyuncuları var. Ve hani onun dışında zaten hani vasat altı bir kadro. Hani aslında Doğu'nun sonuculuğuna oynayacak kadrolardan biri Orlando Magic. Onlar belki ileride daha farklı, birkaç yıl sonra daha farklı bir nüve deneyebilirler. Hatta Jalen Suggs'dan alacakları performansa göre onun etrafında bir kadro kurmayı deneyebilirler ilerleyen dönemlerde. Ama bu sezon onlar için de çok önemli bir şey ifade etmeyecektir diye düşünüyorum. Biraz hani tek süperstarları olması yönünden biraz Detroit'e benzetiyorum ben onları. Onları da merkezde ayrıca konuşacağız. Serkan, seninle başlayalım. Sence Orlando ne yapar bu sene ya da ne olur, ne biter?
Orlando ya bu... Takımı dağıtma hamlesi açıkçası mantıklı olandı. Çünkü vasat takımla her zaman bir yere kadar gidebilirsiniz ve rekabetçi olmuyorlardı artık. Takım sıkmaya başlamıştı. Vucevic bir şey yapıyor. Hı hı. Arada Fournier bir şey yapıyor ama bir yere varmıyorlardı. Bu yaptıkları şey güzel ama bundan ürün almak için bir süre beklemeleri gerekiyor açıkçası. Eyvallah, yani güvendikleri oyuncular var. Senin de söylediğin gibi Jalen Suggs var. Cole Anthony bir şeyler yapabilir. Wendell Carter Jr. ben beğendiğim de bir oyuncu. Markel Fultz gibi bir yetenek var. Harika. R.J. Hampton var. Ya, yetenek. Güzel yetenekler var takımda ama yani bundan şu an ne olur belli değil. Bunu deneyecekler. Yetenek yani kim daha iyi bir performans sergilerse onu ellerinde tutup nüveyi onun etrafına kuracaklar. Hı hı. O yüzden çok bir şey beklememek gerekiyor Orlando'dan. Çıkıp oynasınlar, keyif alsınlar. Bize de keyif versinler, sıkmasınlar da.
Doğru.
Cleveland'ın çünkü önceki sezonlarını hatırlıyorum. Colin Sexton topu alıyor. Colin Sexton hücuma çıkıyor. Colin Sexton kaçırıyor. Geri dönülüyor.
Geri dönüyor.
Yani aynen. Bunu yapmasınlar. Jalen Suggs bunu yapmasın lütfen. Bıktık çünkü ona. Ya, pamuk gibi olan Kevin Love. Ya Kevin Love'ı çıldırttılar ya. O adamı nasıl çıldırtabilirsin?
Kevin Love.
Ya son delirdi. Kevin, yani Sexton'a sövecekti neredeyse sahanın ortasında. Topu alıp cediye fırlattı. Yani onu yapmasınlar. Bu sefer Terence Ross çıldırır. yapar.
Doğru.
Yani çok bir şey beklemiyorum. Yani biraz bol olsun 22 diyeyim ya da hatta yok ya 22 çok olur 18 yeter onlara. 18 bin alsınlar öpüp başına koysunlar.
Ya aslında 18 yani ben de o civarlardayım katılacağım yani sana. Orlando gerçekten bu sene onlar için çok bir şey ifade etmeyecek. Hani dediğin gibi keyif versinler, iyi oynasınlar. Orada yani biz dev kalırız yani NBA seyircisi olarak. Ama bu arada Serkan Markel Fultz'a inancın güveniyor musun hala yoksa hani onu ben çünkü o kısmı
yok biraz... be ben şaka yaptım orada Markel Fultz eyvallah rol oyuncusu olur bu ya buradan sonra tamam, o şakası yani... işin
aynen öyle
yok canım Markel Fultz'a kim güvenir bu saatten sonra ya
yok zaten ben de hani iki ben de şey süperstarların süperstarı diye şey yapacaktım da ondan bir emin olmak istedim o yüzden şey yaptım Ali sana da Markel Fultz'la atalım pası. Yani aslında Markel Fultz var. İşte bir iki oyuncu daha var Orlando'da. Ve onun dışında çok da bir şey vaat etmeyen bir kadro var. Aslında Markel Fultz da tabii bence şey anlamda, gerçek anlamda bir şey vaat etmeyenlerin vaat etmeyeni gibi bir konuma sahip bence. Sen ne düşünüyorsun Orlando hakkında? Orlando ne yapar yani, sence?
Robin Lopez'i unuttunuz. Böyle bir kaliteyi. Foto altın tutar falan üçlü biter. Ya bu takımda bir de Robin Lopez of yani. Neyse şey maskotla bak, falan şey, şakalaşıyor. Wagner'leri diyorsun.
Tabii Franz Wagner, Moritz Wagner.
Sen Moritz Wagner'e bayılırsın bir kere. Her takımda da alırsın ben seni biliyorum.
Tabii.
Özel takip ediyorum. Seni bu konuda. Çok Moritz seviyorum. Wagner vallahi Fenerbahçe'de oynamaz şu anda. Terence Ross. Ya bana göre bu takımın en iyi oyuncusu. Hani bilmiyorum Markel Fultz nasıl dönecek. Bu arada dalga geçtik ama Markel Fultz yani hep özverili ve hani çok şanssız sakatlandığı için bu durumlara düşmüş bir oyuncu. Ve hala 23 yaşında. Yani benim de bu arada draft edilirken ve işte sakatlıktan döndükten sonra bile çok sevdiğim hatta böyle şey yüksek kontrat aldığı için de hani o arada bir üst kontrata geçtiği için de sevindiğim bir oyuncuydu. Yani en azından çok sakatlandı ama biraz para kazandı diye sevindiğim bir oyuncuydu. Yani Cole Anthony ve Terence Ross dışında çok dikkat edeceğim, ne yapmış diyeceğim bir oyuncu. Yani belki Jonathan Isaac olabilir ama o da hani belki Markel Fultz'u da bilmiyorum. Hı hı. Ne sağlık durumuna bağlı o da tamamen. Yani bu takım hani...
Jalen Suggs'a ne dersin Ali?
Hiçbir şey demiyor. Yani bilmiyorum ya Jalen Suggs bir fikrim yok. Gerçekten bir fikrim yok. Biraz izleyeyim o zaman yorum yaparım yani. Hı hı. Yani gerçi nesini izleyeceğim Orlando'nun da. Bu takım sıkıcı da bir takım. Yani bu yani Orlando şey yani hem tanking yapacak takım ama topu potaya az atan takımlardan biri. İstatistiği yanlış hatırlamıyorum. Geçen senenin takaslardan sonra da öyleydi. Yani biraz daha düşük tempo oynayan takımlardan biri. Yani maçları çok keyifli de geçmeyebilir. Yani formaları çok güzel. City formasını bilmiyorum evet. Seninki. Övmeye çalışıyorum. Hani hidayete kadar geri gideceğim şimdi Orlando'yu övmek için. Yani yok işte bir şey. Yani 18 falan çok çok az da hani biraz acımasız oldu 18. Bari 25 falan deseydiniz.
Ya 18-20 civarı idealdir ya Orlando için. Yani bu takımdan daha fazlası çok zor.
Tamam, yani Ali'cim şöyle bir ekleme yapayım ben. 18 acımasız oldu diyorsun ama geçen sezon yarısında Vucevic, Gordon falan varken 21'e 51 yaptılar. Şimdi daha kötü bir durumdalar. Tamam 72 maçlık bir sezondu geçen yıl. Ama Yani 21-51. Evet,
yani doğru söylüyorsun. Aynı şeye denk geliyor. Yani öyle bile yani evet. Playoff şey 82 olsaymış bile herhalde 25 defa bitireceklermiş gibi bir tahmin çıkıyor. İşte ben gene 25 dedim. İşte yani ne denebilir? İşte işler dışlar çarpımı yapsak, hoca sözlüğe yüz verse. Yani hadi yine 23'lü diyelim. Orlando tabii, sevdiğimiz tabii. Bir şehir falan. Yani ne anlatayım yani? 18 demek istemedim sadece bu yani. Yok kötü de kimse yok ya bu takımda. Yani Charlotte'ın Orlando'dan kimse daha iyi olacağı ölsem aklıma gelmezdi. Ben burada takımın yarısını tanımıyorum. Çok kolay oldu benim için takım incelemesi. Geçen seneki olan birkaç arkadaş dışında.
Yani abi mesela... bu şey ya Oklahoma City'nin başka bir versiyonu gibi bir şey oldu bu yani. Geçen seneki Oklahoma City'nin.
Oklahoma gene biraz sürdü Oklahoma'nın sıfıra inmesi. Bir de Oklahoma'da çok draft pick var hala. Yani Orlando'nun ne var mesela hala, elinde? Aynen. Ben bilmiyorum. Gerçekten soruyorum. Ne var elinde yani? Siz biliyor musunuz?
Yani yanlış bilmiyorsam bu Evan Fournier'i işte Nikola Vucevic'i falan takıp bir yerlere gönderirken böyle bir iki draft pick'i kaptılar diye biliyorum ama kaç yılına ait
çok bir netliğim yok yani. İkinci tur mu ne aldılar ya? Galiba. Yani ilk turu aldılarsa da Boston'dan alacakları ilk tur 2-3 sene sonrasının ilk turunda bile o kadar iyi bir yerden olmaz. Ben iki diye hatırlıyorum ama hiç böyle şeylerde iddialı değilim. Evet. Genellikle o takasların yan parçalarını unutuyorum. Zaten GM'lerin de bir tek para kazanmasının nedeni hala o yakas, takas şeylerin yan parçalarını ayarlamaları falan olsa gerek. Çünkü Rucker Park'ta buluşup basket oynar gibi takımlar bir araya geliyor. Bak LeBron'a bütün takımı bir araya getirdi. Utanmasa Ilgauskas'ı bile çağıracaktı bu takıma. Öyle yani Orlando'da o kadar anlatacak bir şey yok ki LeBron ve NBA basketboluna geri döndüm. Tamam 25 alırlar ya. Diyorum. Aynen. Başka da söyleyeceğim bir şey yok.
Benim de tahminim o civarlarda. Hani ama hani 20-25 ben biraz daha az hani söylüyorum 22-23 civarı. İşte o civarlarda. Beyler verdiğiniz değerli bilgiler için, sağladığınız katkı için çok teşekkür ederim. Böyle eğlenceli bir podcast oldu. Farklı farklı konulara da girmiş olduk. Birçok takımın Türkiye hesabını karşımıza aldık ama birlikte göğüsleyeceğimize inanıyorum ben bu işi. Çok çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimiz bu bölümün sonuna geldik. Uzun uzun takımları değerlendirmeye çalıştık sizin için. Umarız keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.